Ayrım 11, sayfa 68. Musil, bu tutkulu, melankolik aşk öyküsünü bitirebilecek kadar yaşayamadı. Ölümünden sonra yayımlanan, kısmen işlenmiş, kısmen de fragmanlar halindeki bölümler derin düşüncelerle doludur. Ancak dağınıklığın içinden karşımıza hep ustaca işlenmiş, önemli konular çıkar. Ulrich ve Agathe bir akşam eğlencesi için üstlerini değiştirmektedirler. Ulrich ansızın onun sevimli bedenselliğinin çekiciliğine kapılır, yumuşak bir vahşilikle ona sarılır. Agathe bir mutluluk bulutu gibi kollarına çökmüştü. Ulrich bedenini hafifçe kendine bastırarak kararmakta olan odanın içinden pencereye taşıdı ve yanına akşamın Agathe'nin yüzünden gözyaşları gibi sızan yumuşak ışığının altına bıraktı. Ve daha sonra bu boşlukta asılı olma konumundan düşmek istememeye ilişkin o dile getirilemez duygu, aşırı gerçeklik karşısında duyulan korku. Tenin hareketleri onlar için olanaksızlaşmıştı ve ahlakın buyruklarıyla ilintisi bulunmayan, tanımlanamaz bir uyarıyı hissetmekteydiler. Sanki biraz önce coşkulu bir alegoriyi yaşarmışçasına tadına vardıkları, henüz gölgemsi bile olsa çok daha eksiksiz bir birleşmenin dünyasından daha yüce bir buyruk gelmiş, daha yüksek düzeyde bir sezginin, merakın ya da öngörünün rüzgara esmişti. Bu, antik çağın çöküşünden, ruhun Hristiyanlaştırılmasından bu yana ağır gölgesiyle aşkın peyzajından eksik olmayan vazgeçiş motifidir. Feragat motifidir. Agathe, teslim olmaya hazır değildir. Düş ile yaşamın birbirinden ayrılmasını istemez. Erkeğin rizikosuz ruhsal rahatlık istemine karşılık Agathe, dünyevi ve ilahi aşkın böyle ayırt edilmesine isyan edişiyle sempatimizi kazanır. Kardeşinin sözünü, içtenliğini ele veren bir sitemle keser. Seni duyan, insanın gerçek kişiyi, gerçekten sevmediğini ve ancak gerçek olmayan birini gerçekten. Söylemek istediğim tam da buydu ve buna benzer bir şeyi senden de duymuştum. Ama gerçekte bu ikisi sonuçta aynı. Belki gerçek kişi de ancak aşkta tamamen gerçek oluyor. Belki daha önce tam değil. Olamaz mı? Baştan beri kız kardeşini kendi yaratığı kılmanın, onu hiç sınır tanımayan bir yaşama götürmüş olmanın sorumluluğunu taşıyan Ulrich, büyük bir heyecan anında ona toplumsal düzenin dışında var olmanın düşünülemeyeceğini söyler. Ulrich haklıdır. Denklem çözülmüştür. Sınırsız bireycilik bir yaşama biçimi değildir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Quod erat demonstrandum. Ama yine de onun sıcak yaşantıdan süzülmüş buz gibi bilgeliği böyle bir bağlam içerisinde iticidir. Ve kadının sıcak, soluk alan, korkusuz duyarlılığı 100 kat daha sevilmeye değerdir. Musil'in de böyle hissetmiş olduğuna inanıyorum. Çünkü betimlemesinin bütün ışığı Agathe'ye inerken bütün eleştiriler erkekler dünyasının barbarlığına yöneltilir. Felaket. Sevgisiz zaman diye nitelendirilen savaştan önceki zamandır. Bu zaman felaketi çağırır. Kendini zorla ona atar. Soğukluk, acımasızlık, barbarca bilinçaltı uygarlığın kabuğunu deler. Klages'i model almış olan yaşam filozofu Meingast soğuk bir sesle şöyle der. Hümanizmin budalıya çevirdiği Avrupa halklarının güçlerine yeniden kavuşabilmek için ellerinde kalan tek araç, sistemli bir biçimde uygulanacak acımasızlıktır. Nihai düşüncesi bir dünya barışı konferansı olan paralel eylem boşlukta ufalanıp gider. Bu eylemin pratik sonucu Alman uyruklu büyük sanayici Arnheim'ın Galicia'daki petrol yataklarını satın alması ve Savaş Bakanlığı'nın da sonunda topçu sınıfını modernize edebilecek olanaklara kavuşması olmuştur. Ruhtan söz edenler et ve kandan oluşma bataklıklara gömülürler. Cinselliğin ölüm dansı başlar. Bu saldırganlığa dönüşmüş kadın da erkeğin içinde artık sevgiye yer olmayan savaş dansı olup çıkmış bir cinselliktir. Son sığınak diye not eder Musil. Cinsellik ve savaş. Musil, özet niteliğindeki simgeselliği insanı tedirgin edecek kadar hafızalara işleyen bir sahnede bulur. Bu, savaşın çıkmasından önce bahçede düzenlenen bir şenliktir. Bir yangının ateşi, ağaçların kabuklarını, başların üzerinde sessizce sallanan, yapraklarla örülü damı ve birbirlerine yapışmış sayısız insanın yüzlerini kızıla boyamaktaydı. Büyük Diotima, Barış'ın şişman kadını, Napolyon ordusunun albay üniformasıyla gelmiştir. Sınırları belirsiz, Barış'a ve kültüre ilişkin sisli düşlerde gezinen, etine alabildiğine dolgun idealizm, sırtına savaşın giysisini geçirmiştir. Ulrich yanına gelir. Diotima'nın gözleri yaşlıdır. Bu iri ve ağlayan subay çok çılgındı ama aynı zamanda da çok güzeldi. Niteliksiz adam onu evine kaçırır. Diotima hafif içkilidir. Ayak ayak üstüne atar, sürekli sigara içer ve arada ağlar. Ve sonra sosyetenin bu büyük hanımı, küçük burjuva kökenli bir savaş öncesi kadının öyküsü olan hüzünlü öyküsünü anlatır. 5 kız kardeşin en büyüğüdür. Hep anne rolünü oynamak, her şeyi hepsinden daha iyi bilmek zorunda kalmış, o ortamın dışına çıkmanın özlemini çekmiştir. Daire başkanı Tuzi ile kendisinden çok yaşlı olduğu ve saçları da dökülmeye başladığı için evlenmiştir. Önce her şey iyi gitmiş. Bunu düş kırıklığı ve ardından paralel eylemin zaferi, büyük Arnheim ve nihayet Bruxton izlemiştir. Arnheim, petrol yataklarını satın aldıktan sonra Ulrich'in eski sevgilisine, ölçüsüz yemek yiyen Leona'ya, içinde bir damla bile ruh ve kültür bulunmayan bir et yığınına yakınlaşmıştır. Diotima, dizlerinin üstünde kılıcıyla kanepede oturmaktadır ve kendini Ulrich'e vermeye hazırdır. Dudakları iri ve açıktı. Bedeni çapalanmış bahçe toprağı gibi nemliydi ve soluk alıyordu. Gözleri, tutkunun peçesinin ardından karanlık bir geçide açılan bir çift kapıyı andırıyordu. Yansızın, Ulrich'in içinde idealizmin bu şehvetin içerisinde darmadağın konmuş kadın peygamberine karşı bir öfke yükselir. Ve içinden ona vurmaktan başka bir şey gelmez. Sonunda Diotima'dan kılıcı alır, bir yana fırlatır ve kadına iki kaba darbe indirir. Diotima farklı bir şeyler beklemiştir ama yine de onu kendine çeker. Bu, içerikten yoksun şişirilmişliğiyle paralel eylemin çöküşüdür. Ve geriye yalnızca subay kılığına girmiş cinsellik kalır. Diotima uyandığında üniformasının parçaları odaya dağılmıştır. Ulrich gitmiştir. Ve sonra savaş başlar. Burjuva dünyasının sonunun başlangıcı gelip çatmıştır. Bilinmeyene yolculuk başlamıştır. Yalnızca olumlu yaşamak. Robert Musil, ölmek ile oluş arasındaki bir çağın bulanık ışıkları altında yetişmiş en büyük yazarlardan biriydi. Bu sezgilerle dolu olarak sorgulayan yazar, yalnızca Habsburg monarşisinin yıkılışını değil, fakat bu yıkılış bağlamında çökmekte olan bir dünyanın sorunsalını da etkileyici biçimde betimlemeyi başardı. Sözü edilen sorunsalı, hem onun baskısı altında kalan, hem de yanıltılamaz ve zeki bir eleştirmen kimliğiyle yaşayan ve anlayan büyüleyici bir mizah ustası olarak betimledi. Gerçekliğin gözle görülür, elle tutulur bir şey olarak, yüzey niteliğiyle ve naturalist bir tutumla resmini çekmedi. O, gerçekliğin gizli yapısını, molekül süreçlerini, elektromanyetik güç alanlarını gözler önüne serdi. Kesin ama yine de fantastik gelen yanlarıyla varlık ve bilinçten oluşma, sağlam iskeletin bedenselliğin geçici bulutları arasında yer almasıyla bir hayaletler dünyasının tedirginliğini yaşayan varoluş biçimiyle bu roman tekniğinin röntgen çekimleriyle yakınlığını görmezlikten gelebilmek olanaksızdır. Teknik ve bilim alanlarından gelen biri olarak Musil, tüme varım yöntemini başka deyişle somut olaydan egemen anlayışlara, ilkelere ve sistemlere ne kadar aykırı kaçarlarsa kaçsınlar, somut bilgiler çıkartmak için bu somut olayı elden geldiğince ön yargısız araştırma yöntemini benimsemişti. Fakat bu analitik kafa aynı zamanda da hep yaşantının etkisinde kalan, öznel etkilenme nedeniyle hep soğukkanlı gözlemcinin tutumundan ve çekimserliğinden kopan bir yazardı. Kapitalist, burjuva dünyasının olumsuzluğunu sergileyen biri olarak, olumsuzun olumsuzlanmasına, yeni düzene, bütünlüğe, içerik zenginliğine insanın kendisiyle, çevresiyle uyum içerisinde olacağı bir öteki duruma büyük özlem duruyordu. Bütünsel bir yaşama, tam bir inanca, içine aşık olmayan hiçbir şeyin karışmadığı, hiçbir bencilliğe yer vermeyen bir aşka ulaşmanın yolu nedir diye sorar. Bu yol yalnızca olumlu yaşamaktır. Böyle sormayı başaran bir yazar, yanıtı kopuk kopuk olsa bile geleceğe atıfta bulunur. Hatta daha da fazlası. Doğru sorulan, tutkulu, acımasız soru, yalnızca her dogmatik yanıtın değil, aynı zamanda her ilerlemeye yardımcı yanıtın da ön koşuludur. Musil'in yapıtı, ileriye doğru yanılması içerisinde bir ilerlemeye yardımcı niteliğindedir. Musil'in sorunsalından çok güçlü bir her şeye rağmen yükselir. Yalnızca olumlu yaşama olanağı, bireyle toplumun uyum sağladıkları bir dünyayı kurma görevi kaynaklanır. Ernst Fischer. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Quod erat demonstrandum. Quod erat demonstrandum. Klages. Klages. Mein Gast. Mein Gast.